Selamünaleyküm. Ben Merve Şahin Kaya. Bu tefsir buluşmasında dinler arası diyalogdan kısaca bahsedeceğim ve ayet çerçevesini çizmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtana innaka entel cevvadul kerim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Öncelikle diyalog kelimesinden bahsedelim. Diyalog farklı ırklardan, kültürlerden, farklı düşünce ve inançlardan, farklı siyasi ve ideolojik kanaatlerden insanların bir araya gelerek medeni ölçüler dairesinde birbirleriyle konuşması ve anlaşmasını ifade eder. Dinler arası diyalog ise farklı dinlere mensup inançların inanç ve düşüncelerini birbirlerine zorla kabul ettirme yoluna gitmeden birbirlerine sıcaklık ve hoşgörü ile bakarak birbirlerini ifade etmeleri ve ortak meseleler etrafında konuşup işbirliği yapabilmesini ifade eder. Yani tutumu gösteriyordu, dışlayıcı tutum. Bu da şunu ifade ediyor. Yahudilerin zaten milli bir inançları ve milli bir tanrıları vardı. Tabiri caizse kendi ilah anlayışları Yahudilerin tanrıları tarafından yaratıldığını ifade ederken Yahudi dışındaki insanları kabul etmiyordu. Hem bütün insanların Yahudiliğe hizmetkar olarak gönderildiğini ifade ediyor. Diğer taraftan Tanrı'ya da bütün insanlığı yaratma hakkını vermiyordu bu dışlayıcı modelde de. Milli bir din olduğu için onlar dinler arası diyalog kapsamına hiçbir zaman yanaşmamışlardır. Esasen aynı tutum 2. Vatikan Konsili'ne kadar Katolik Kilisesi'nde de mevcuttu. Katolik Kilisesi'nin kilise dışında kurtuluş yoktur diye çok bilinen meşhur bir ifadesi vardır. 2. Vatikan Konsili 1963 ve 65 yılları arasında süre gelmiştir. Daha sonra konsildeki kararlar ve konuşmalar pek çok metin halinde yayınlanmış ve tüm dünyaya duyurulmuştur. Vatikan Konsili'nin amaçlarından bir tanesi Hristiyanlığın içerisindeki farklı grupları bir araya getirmekti. Binli yıllarda Doğu ve Batı Kilisesi ayrılmıştı. Katolik ve Ortodoksların kendi içerisinde pek çok görüş ayrılıkları vardır. Hatta kendileri arasındaki tek ortak nokta cennet ve cehennem mevzusudur. Bunun dışında kendi sakramentlerini uygulama konusunda da pek çok ihtilafa düşmüşlerdir. Daha sonrasında Martin Luther'in 1500'lü yıllarda Protestanlığı kurması ile tekrar bir kopuş gerçekleşmiştir. Fransız İhtilali'nden sonra aydınlanma devrine girilmesi, Rönesans'ın gerçekleşmesiyle toplum kiliseye saygısını kaybetmiş ve kilise güç kaybetmişti. Dolayısıyla Hristiyanlığın kendi içerisinde pek çok parçaya bölünmesi ve kilisenin eski gücünü kaybetmesi onda bir takım arayışlara neden olmuştur. İkinci Vatikan Konsili de bu arayışların bir sonucudur. Öncelikle kendi Hristiyan dünyasını bir araya getirmeyi, ortak bazı mevzular üzerinde ittifak kurabilmeyi hedeflemiştir. Daha sonrasında beş büyük denilen İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve Hinduizm için dinler arası diyalog teklifinde bulunmuştur. Ve bu aynı zamanda da bir çağrıdır. Pekala dinler arası diyalogtan beklenen nedir diye sorduğumuzda metinlerden birkaç başlık dikkatimizi çeker. Bunlardan bir tanesi çok klasik olacak ama dünya barışıdır. Bir başkası uyuşturucu ile mücadelede tek çatı altından birbirlerine destek olmadır. Bir başkası işte sağlık ve yardım gibi konularda birbirlerine yardım etme gibi bazı başlıklar vardır. İlk duyuşta kulağımıza hoş gelse de bu başlıkların aslında her birinin altı boştur. Çünkü dünya barışı dinlerin değil Orta Çağ'dan beri dinlerin hükmetmesi bittiği için artık bu siyasete devredildiği için dünya barışı siyasilerin ve devlet yönetimlerinin eline geçmiştir. Din temsilcilerinin başka devlet yöneticilerine mektuplar yazması, bildirimler göndermesi dışında başkaca bir yetkileri halihazırda mevcut değildir. Kaldı ki bu diyalog metinlerinin yayınlanmasından yıllar sonra ortaya çıkan savaşlarda pek çok dinin temsilcisi suskunluğu tercih etmiştir. Herhangi bir kınama metni dahi yayınlamamışlardır. Söz gelimi Suriye'de yaklaşık 10 yıldır süren bir iç savaş var. Akdeniz'in suları pek çok mülteciye mezar olmuş durumda. Bu konuda hiçbir kınama metni dahi görmemekteyiz. Yani bu 2. Vatikan Konsili'nde alınan kararlara sığınarak dahi bir açıklama görülmemektedir. Yine aynı şekilde uyuşturucuyla bütün dinler mücadele etmektedir. Sağlık anlamında ise İslam başta olmak üzere diğer dinlerin de Yahudiliği dışarıda bırakabiliriz bazı nedenlerden dolayı. Hümanist yaklaşıklarını sağlık anlamında yardıma ihtiyacı olan toplumları dinine bakmaksızın yardım ulaştırdıklarını görüyoruz ki Kur'an'da da bu müminlere emredilmiş bir vazifedir. Bu bir fazilet olarak gösterilmez, bu bir vazife olarak, emir olarak gösterilir. Dolayısıyla diyalog aslında yeni, yapılmayan bir takım eylemleri bizlere sunmuyor. Peki o halde diyalogtan beklenen nedir? Bir Müslüman diyalogtan neyi beklemelidir sorusunun cevabını şurada buluyoruz. Yahudi ve Hristiyanların İslamiyet'e bakışı. Öncelikle ilk inen ilahi kitap Tevrat'tır. Aslında Davud Aleyhisselam'a inen Zebur'dur. Fakat çok tarih öncesi çağlardan günümüze bir Zebur nüshasının ulaştığını söylemek zordur. Bugün Zebur denilen metinler, Kitab-ı Mukaddes'in arkasında mezmurlar denilen böyle bu kilise ayinlerinde söylenilen ilahiler vardır, bilirsiniz. O kısma mezmurlar deniliyor ve Zebur olduğu söylenen kısım budur. Zebur'dan günümüze gelen kısım budur. Anlamlı bir mesaj dahi ulaşmamıştır. Dolayısıyla ilk elimize ulaşan ilahi kitap Tevrat'tır derken bunu kastediyoruz. Evet, Zebur ondan önce inmiştir. Fakat anlamlı bir mesaj bulabildiğimiz ilk kitap Tevrat'tır. Tevrat'a ve tahrif edilmiş Tevrat'a ve Yahudilerin Hristiyanlık hakkındaki yaklaşımına baktığımızda şunu söylediklerini görüyoruz. Hazreti İsa Tevrat'ın içinde olmayan farklı bir mesaj getirmemiştir. Tevrat'ın bir çeşit kopyasıdır derler ve Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabul etmezler. Hristiyanların İslamiyet'e bakışı da buna çok benzer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir peygamber olmadığını, kendisine vahiy gelmediğini çeşitli şekillerde İncil'den alıntılar yaparak özü İncil olan bir takım sözler inşa ederek Kur'an-ı Kerim'i meydana getirdiğini düşünürler. Bizim hep üç ilahi dinin işte ortak noktaları dediğimiz işte Kur'an kıssaları gibi konularda onların yorumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu oryantalizm bunu inceliyor. İşte Rahip Bahira'dan almasından tutun da işte sarı krizi geçirerek işte bunları ürettiğine dair birbiriyle tutarsız, birbiriyle hiçbir bağımsız olmayan pek çok iddialar mevcuttur. Yani bu konuda bir hemfikirlikleri mevcut değil. Fakat ortak kanaat şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed bir peygamber değildir. Getirdiği mesaj yeni bir mesaj değildir. İncil'den bir takım kopyalamalar ve üzerine bir takım ilavelerle ortaya çıkarılmış bir kitap ve bir dindir diye düşünürler. Peki buna mukabil İslam'ın Yahudi ve Hristiyanlığa bakışı nedir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Yahudi ve Hristiyanlara ikisine birden Kur'an-ı Kerim'de kullanılan ehli kitap diye bir ifade vardır. Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda bu ifadeye ya ehle kitabı ya ehlel kitabı şeklinde pek çok kere karşılaşırız. Aslında bu bir terimdir. İslamiyet öncesine kadar Arapların dilinde mevcut olmayan, Kur'an-ı Kerim'le birlikte onların lügatına giren bir terimdir. Yahudi ve Hristiyanların ikisini birden ifade eder. Peki neden böyle bir terim oluşmuş? Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanları karşıt din mensuplarıyla ilişki kurarken belli bir hassasiyete davet ediyor. Zamanında tek ilah inancına sahip olan Yahudi ve Hristiyanlarla daha yakın hususiyetlerimiz olduğundan dolayı onlar tabiri caizse müşriklerden, ateist ve deistlerden bize bir adım daha yakın tutuluyor. Ve bu ehli kitap ifadesiyle kendini buluyor. Ve ehli kitapla bizim hukukumuz daha farklıdır. Fıkıh kitaplarında onlara ait bizim bir takım özel hükümlerimiz vardır. Genellikle gelen soru şu oluyor. Peki bugünün Yahudi ve Hristiyanları da bu gruba girer mi diye soruluyor. Çünkü bunların ehli kitap diye ayrıştırılmalarının nedeni tek ilah inancına, vahdet inancına yakın olmaları nedeniyledir. Bunu araştırdığımızda şunu görürüz. Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki Yahudi ve Hristiyanlar da bugünküler gibi şirk koşmaktaydılar. Hatta ayet-i kerimede Estaizubillah ve galetil yehudu Uzeyrun ibnullahi ve galetin nesara Mesih ibnullah diye geçiyor. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler diye Allah-u Teala onları kınıyor ayet-i kerimede. Yani o dönemde de onların biz hali hazırda şirk koştuklarını ve buna rağmen onlara ehli kitap dendiğini biliyoruz. Fakat ne kadar inançları tahrif olursa olsun Müslümanlarla bazı ortak hassasiyetleri olduğundan dolayı bize bir adım daha yakındırlar. Hatta İslamiyet'in şöyle müthiş bir saygısı vardır. Kitab-ı Mukaddes biliyorsunuz 3 kısımdır. Eski Ahit, Yeni Ahit ve işte en sondaki Mezmurlar. İşte Eski Ahit Tevrat'tır, Yeni Ahit İncil'dir. Yani Kitab-ı Mukaddes satın aldığınızda Kur'an dışındaki ilahi kitapların aslında hepsini almış olursunuz. Yani hepsi elinizde olmuş olur. Bir Müslümanın Kitab-ı Mukaddes'e abdestsiz dokunması alimler tarafından uygun bulunmamıştır. Şöyle uygun bulunmamıştır. Her ne kadar tahrif edilse de içinde bir takım ayetlerin hakikatiyle olduğu gibi kalma ihtimali vardır. Bu ayetlerin belki nerede olduğunu tam olarak bilemiyoruz, tespit edemiyoruz ama bu ihtimalin mevcut olması bizi bu kitaplara saygıya yöneltmelidir şeklinde çok müthiş bir yaklaşımları vardır. Pekala tahrif nedir? Tahrif kelime anlamı olarak aslını bozmaktan gelir. Ve İncil ve Tevrat'ın tahrifi denilince ilk aklımıza gelmesi gereken şey içindeki tevhid öğesinin kaldırılıp yerine tevhidin tam tersi olan şirk öğesinin yerleştirilmesidir. Ve bir takım ibadetlerinin içinin boşaltılıp sadece bir şekilden ibaret bırakılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ı tahrif edenlerin Yahudi din alimleri olduğu bildirilir. Ve tahrifin birkaç gerçekleşme şekli vardır. Şu an konumuz için detay olacak bunlar. Girmeyeceğim ama iki maddeden bahsetmek istiyorum. İncil'in ve Tevrat'ın tarifinde iki ortak nokta vardır. Bir tanesi hermeneutik dediğimiz yorum bilimi. Orta çağdan sonra bilim ve teknoloji ilerleyip içindeki keşfettikleri bazı gerçekler İncil'in içindeki ayetlerle uyumsuzluk gösterince hermeneutiği kurmuşlardır ve sürekli buna başvurmuşlardır. Hermeneutik kısaca şudur, bu ayet aslında onu söylemiyor. Bu ayet aslında Cenab-ı Hakk'ın bu konuda Yahudi din alimlerine çok büyük kınayan ifadeleri mevcuttur. Konu hakkında bunlar da başlı başına bir konu içeriği olduğu için şimdi kısaca değinip geçmek istiyorum. Peki Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap hakkında ne gibi ifadeler vardır, neler söyler? Aslında genel anlamda tenkitler olduğu gözümüze çarpar. Mesela örnek verecek olursak, ilk gelen konu Allah'a çocuk isnat etmeleridir. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta melekler Allah'ın kızlarıdır. Ve işte kitaplarını tahrif etmeleridir. Dinlerinde taşkınlık yapıp aşırıya kaçmalarıdır. Buradan bu genel ifadeden kastedilen şey de ruhbanlık, din adamlarına evlenmeyi yasaklamalarıdır. Ruhbanlık sınıfı ilahi dinlerde ilk başta yoktur. Tahrif sonucu ortaya çıkmış bir gruptur. Yine Yahudilerin yaratıcıya innallâhe bakîlün cimridir demeleri, Uzeyr Allah'ın oğludur demeleri ve peygamberlerini işte öldürmeleri, Zekeriya aleyhisselam. İşte ilk Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan ve başka bir peygamberlerini öldürmeleri, din adamlarına kutsallık atfetmeleri ve teslis inancını kurmaları gibi sebepler gösterilmiştir. Pekala, Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ehli kitapla ilişkileri konusunda ne gibi tembihlerde bulunur? 8 tane genel ayet ve 2 tane de sure olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ayetlerin tekrarlı gelmesi ve konuya dolaylı olan veya mecazlı olarak atıf yapan ayetler de vardır. Fakat temel anlamda bu konuyu ele alan 8 ayet ve 2 tane sureden bahsetmek istiyorum. Sonrasında sonlandıracağım. Cenab-ı Hak ilk olarak ehli kitaba tebliğde bulunmamızı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cihan şümül mesajını onlara ulaştırmamızı emretmekte. Estaizu billah ve la tucadilu ehlel kitabi illa billeti hiye ahsen diye geçiyor Ankebut suresi 46. ayet-i kerimede. Ehli kitapla konuşurken onlarla tartışacaksanız şayet en güzel bir şekilde bunu yap. Ve onlara ayetin devamında şöyle buyuruluyor. Onlara şöyle deyin. Bize de indirilen, size de indirilen ortak söze inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur diyerek onları davet edin emrediliyor. Bu ayette çok bariz iki mesaj vardır. Bunlardan bir tanesi ehli kitapla bizim ilişkimizin ana çerçevesinin her zaman tebliğ üzere olmasıdır. Bir diğeri de onlardan zulmedenler dışında illellezine zalemu minhum. Zulmedenler hariç diye bir grubu dışarıda tutuyor. Zulüm kavramından daha önceki ses kayıtlarından bir tanesinde bahsetmişti. Buradaki manası ile zulüm 5 kutsala, insan hayatının 5 kutsalından herhangi bir tanesine saldırı ifade eder. Din adına saldırı ifade eder. İşte can, mal, din, ırz, nesil üzerine olan saldırılardan herhangi bir tanesi. Bunların dışındakine tebliğ edin diye emrediliyor. Burada bir parantez var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye ilk geldiğinde Medine'de daha öncesinde yerleşik halde bulunan Yahudilerle ve işte Hristiyanlarla bir anlaşma metni imzalamıştı. Bu metnin adı Medine Sözleşmesi'dir. 3 tane Yahudi kabilesi bu anlaşmayı imzalamıştır. Ve onların her biri ayrı ayrı dönemlerde Resulullah'a ihanet etmiştir. Ve Müslümanlarla onlar arasında savaş gerçekleşmiştir. Bu savaşların her birinin öncesinde Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara gidip cizye vermelerini teklif ettiğini görüyoruz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca kendisine cizye vermeyi kabul eden hiçbir toplulukla fiilen savaşmamıştır. Burada da illa lezine zalemü minhum diyerek bu işte Müslümanlara ihanet eden veya onların kutsalına saldıran grubu burada ayırmaktadır. Hatta Bedir Savaşı'nın ortaya çıkış nedenlerinden bir tanesinin Müslüman bir kadının Yahudi bir kuyumcu dükkanında tesettürün çekilmek suretiyle ortada bırakılmasını, küçük düşürülmesinin olduğunu hatırlarsak, işte bu zulüm kavramıyla neyin kastedildiğini ve Resulullah döneminde karşılığının ne olduğunu görmüş oluruz. ki böyle korkunç bir olayda bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öfkeli hareket etmemiş, kendilerine bu yaptıklarından dolayı özür dilemelerini ve cizye vermeleri şartını koşmuştur. Onlar kabul etmeyip meydan okuduklarında savaş gerçekleşmiştir.
Ve tevhid inancını terk ederek yerine teslis inancını yerleştirmeleridir. Ehli kitapla ilişkilerimizi direkt veya dolaylı yoldan düzenleyen pek çok ayet-i kerime mevcut. Hatta ilk bakışta bu ayet-i kerimelerin bazıları birbirleriyle çelişki arz ediyor gibi gözükse de sebebin nüzulleri incelendiğinde her türlü koşul için ayrı hükümlerin geldiğini görmemiz mümkündür. Bu ders boyunca 8 tane ayetten kısaca bahsetmeye niyet ettim ben. Bununla birlikte İslam inancının tevhid anlayışını en detaylı ve en kapsamlı bir şekilde inceleyen İhlas ve Kafirun sureleri de aslında dinler arası diyaloğun ve ehli kitapla ilişkilerimizin bir parolasını içerir. Onları bir parola gibi görmemiz gerekiyor. Şimdi Ankebut suresi 46. ayet-i kerimeden bahsetmek istiyorum. Estaizu billah. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Ayet-i kerimede ehli kitapla mücadele edeceğiniz zaman, buradaki mücadele tam olarak Türkçedeki mücadeleyi ifade etmiyor aslında. Yani onlara tebliğde bulunacağınız zaman, onlarla dini konuları konuşacağınız zaman illa billeti hiye ahsen. Bunu en güzel bir şekilde yapın. Yani tartışarak, insanların onurlarına dokunarak, işte veya küçük düşürerek veyahut da hiç kimsenin kendini açık yüreklilikle ortaya koymadığı ortamlara girişerek bunu yapmayın. Ortak noktaları bulup tespit ederek, bunu ifade ederek, iletişime ve değişime açık ortamlarda bunu yapın diyor. Bununla birlikte de ehli kitapla ilişkiyi kesmememizi de, böyle bir harekete girişmememizi de söylüyor. Bunun delili de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiğinde burada bulunan 3 Yahudi kabilesi Beni Karnuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir ile birlikte ve orada bulunan sayıları çok az olan Hristiyanlarla birlikte yaptığı anlaşmadır. Bu anlaşma yazılı bir anlaşmadır. Medine Sözleşmesi diye geçer. Hani Allah Resulü Medine'ye gelir gelmez onlarla ilişkiyi kesmek yerine onlarla insanlık çatısı altında bir anlaşma imzalamıştır. Resmi bir anlaşma imzalamıştır. Ondan sonrasında da birbirlerine verdiği sözü Müslümanlar hep tutmuşlardır. 3 Yahudi kabilesi de ayrı ayrı zamanlarda, özellikle Beni Kureyza'nınki işte Hendek savaşı esnasında müşriklerle işbirliği yaparak İşte Müslümanları arkadan vurma üzerine anlaşmaya kalkışmaları, daha doğrusu anlaşma yapmaları Gatafan'la gibi durumlardan dolayı hepsi ihanetle yargılanmışlardır. Ve Allah Resulü onlar yargılanırken ne ile yargılanacakları, ne ile yargılanmak istediklerini dahi onlara sormuştur. Tevrat'la yargılanmayı seçmişlerdi. Tevrat'ın hükmüne göre yargılanmayı seçmişlerdi Beni Kureyza kabileleri. Ve Allah Resulü ihanet etmelerine rağmen kendilerine cizye ödemelerini her seferinde teklif etmiştir. Cizye ödemeyi kabul eden hiç kimseye Allah Resulü savaş açmamıştır. Ehli kitaptan olsun, ehli kitap dışından olsun. Yani ehli kitaptakilere burada bir ayrıcalık tanınmadığı gibi onlara karşı bir tutum da geliştirilmiyor. Bununla birlikte ayet-i kerimin devamında küçük bir grup ayırt ediliyor. İllellezine zalemi minhum. Zulmedenler hariç. Yani Müslüman toplulukların can, mal, din, dil, nesil, ırz gibi kutsallarına saldırıda bulunanlar hariç. İşte Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz işte savaşmayı emreden ayet-i kerimeler de aslında bu zulmeden gruba gelmiş oluyor. Ve onlara şöyle deyin. Ve gulu amennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileykum ve ilâhunâ ve ilâhukum vâhidun ve nahnu lehu müslimûn. Gelin Bizim de ilahımız, sizin de ilahınız olan ilaha kulluk edin. Bizler zaten ona iman etmişiz. Bizler zaten ona teslim olmuşuz. Onlarla bu şekilde konuşun. Yani imanınızı, imanınızdan ödün veya taviz vermeyeceğinizi peşin peşin söyleyin. Her fırsatta ifade edin.
Burada zulmedenleri tebliğ edilecek ve hoşgörüyle yaklaşılacak grubun dışında tutması, ehli kitaba tanınan ayrıcalığın bir sınırlaması olduğunun delilidir. Çünkü kutsala saldırıda hoş görülmemesi diğer din mensuplarına ait olan da bir hükümdür aynı zamanda. Sadece ehli kitaba gelen bir hüküm değildir. Yani belli konularda ayrıcalıklar olduğu gibi belli konularda da diğer din mensuplarıyla aynı mesabede tutulmuşlardır. Bu ayet-i kerime bunu da bizlere göstermektedir. Ehli kitapla bizim ilişkimizin tebliğ ile kısıtlı olacağını ya da tebliğ temelinde ilerleyeceğini anlatan ayetlerden bir tanesi de Ali İmran suresi 64. ayet-i kerimedir. Estaizu billah. Kul ya ehlel kitabi te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ellâ ne'mure illallâhe ve lâ nüşrike bihi şey'en diye devam etmekte. De ki, ey peygamber de ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bu söze gelin. Yalnız Allah'a kulluk edelim, ona hiçbir şeye ortak koşmayalım ve Allah'a bırakıp da içimizden bazıları diğer bazısını Rab edinmesin. Emrediyor ayet-i kerime. Şimdi burada da ehli kitapla ilişki kurulurken onlarla farklılıkların değil de ortak yönlerin üzerinde durularak bu ortaklıklara vurgu yapılarak onlarla iletişim kurulması emrediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında bütün Müslümanlara. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunun örneğini Taif dönüşünde görüyoruz. Taif dönüşünde taşlanıp çok çeşitli işkencelere maruz kalırken Taif'in yerlileri tarafından bir küçük bahçeye sığınmıştı ve o bahçenin kölesi Attas kendisine bir salkım üzüm getirmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu besmele ile yemeye başladığında o söylediğin nedir diye soruyor Attas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işte bunun besmele olduğunu söylüyor ona ve peki bu nedir? Yani neden besmele getiriyorsun? Bu yeni bir şey mi diye sorduğunda Attas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini peygamber olduğunu söylüyor. Ve köle Attas da Ninovalı olduğunu söyleyince Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki ifadesi çok güzel bir yaklaşım oluyor. Çok örnek bir yaklaşım oluyor daha doğrusu. Ninova benim kardeşim Yunus'un memleketidir. O zaman sen benim peygamber kardeşim Yunus'la aynı memlekettensin deyince bu Attas'ın çok hoşuna gidiyor. Ve oradan ayrılmadan köle Attas iman ediyor. Bununla ilgili bir örnek daha aklımıza geliyor. Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde müşrikler onların orada rahatça yaşamalarından çok büyük bir endişe duymuş. İslamiyet'in güçlenmesinden büyük bir endişe duymuşlardı. Bir heyetle hemen Habeşistan'a, işte bugünkü Etiyopya gelip o zamanki kral olan Necaşi'nin karşısına çıkarak Müslümanları şikayet etmişlerdi. Çok iftiralar atarak şikayet etmişlerdi. Necaşi de adil bir hükümdar olduğu için karşı tarafa da söz hakkı tanıması gerektiğini düşünüyor ve bunu onlara da ifade ediyor. O zaman hicret eden gruptan olan Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer bin Ebi Talip ve yanında bir heyet Necaşi'nin huzuruna çıkıyorlar kendilerini anlatmak için. Orada Cafer bin Ebi Talip'in Necaşi'ye İslam'ı anlatırken Meryem suresini okuması Necaşi'nin kalbine atılan ilk İslam tohumlarıdır. Orada diyelim ki Kafirun suresini okusa, Kafirun suresi de Kur'an-ı Kerim'in içerisinden bir parçadır. Fakat o zeminde yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bir yaklaşım olurdu bu. İşte burada ehli kitapla olan tebliğ konusunda ve onun dışındaki konularda bu dini ortaklıkları vurgu yaparak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını onlara ulaştırmak için özel bir gayret göstermemiz bize emrediliyor. Yine bir diğer emir olarak Yunus Suresi 99. ayet-i kerimede Estaizu billah. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki bütün insanlar iman ederlerdi. Efendi tukrihünnâse hettâ yekûnü müminîn. Ey peygamber, sen çok isteklisin, onların iman etmelerini çok gönülden arzu ediyorsun. Ahiretlerini kurtarmalarını, sonsuz hayatlarını kurtarmalarını çok arzu ediyorsun diye şimdi sen onları zorla Müslüman mı yapacaksın, buyuruyor ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimede Müslümanların bir ütopya kurgulamalarını doğru olmadığını gösteriyor bizlere. Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi ilmiyle vakıf olduğu gerçekliği bize bu şekilde bildiriyor. Siz ne kadar tebliğ ederseniz edin bir takım insanlar mümin olmayacaklardır. Cenab-ı Hakk'ın hem El-Hadi Esma-i Hüsna'sı vardır hem de El-Mudil Esma'sı vardır. El-Hadi hidayete erdiren demektir. El-Mudil dalalete erdiren demektir. Bu zıt esmalar aynı anda yeryüzüne ve insanlara tecelli etmektedir. Bu da demek oluyor ki yeryüzünde hiçbir zaman tamamen müminlerin olduğu bir dünya olmayacak kıyamete kadar. Yeryüzünde müminlerin tamamen silindiği, tamamen küfrün olduğu bir senaryoda söz konusu olmayacak. İmanla küfrün mücadelesi sürekli devam edecek. Kimin güçlü olduğu, kimin daha güzel bir hayat yaşadığı, kimin kime baskın geldiği, kimin kime taklit ettiği dünyevi çabalarımıza göre şekillenecek. Burada da hiç kimsenin Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği irade nedeniyle bazı insanların şirk koşmaya devam edeceği ve Müslümanların da bu durumu kabullenmesi gerektiği, çok isteseler de karşısındaki insanı kurtarmayı bize bildiriliyor. Yine bununla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başından geçen bir başka olayda amcası Ebu Talib'in vefatından sonra onun imansız ölümü Resulullah'ı çok üzmüştü. Bununla ilgili Kasas 56. ayet-i kerimesi Ezbillah inneke la tehdi men ehbebte velakinnallahi yehdi men yeşâ. Ey peygamber, sen dilediğin hidayete erdiremezsin. وَلَكِنَّ Allah dilediğini hidayete erdirir şeklinde bir uyarı almıştır bu talibin vefatından sonra. Yani diğer insanlar olduğu gibi ehli kitaba da inanç konusunda vicdan özgürlüğü tanınmalıdır. Ve birlikte yaşadığımız durumlarda da, onların ülkelerinde azınlıkta olduğumuz durumlarda da hiçbir şekilde onları zorlamaya, bir icbara hakkımızın olmadığı bildirilmektedir. Bununla ilgili bir başka ayet-i kerimede Bakara suresi 256, bu Türk toplumunda çeviri nedeniyle çok yanlış anlaşılan, çok yanlış yerlerde delil gösterilen bir ayet-i kerimedir. Türkiye'deki yaygın tefsir hatalarından bir tanesidir. Estaizullah, la ikrahe fiddini gattebeyine rüştü minel gay. Dine girmede, din seçmede bir zorlama yoktur. Doğru evden açıkça ayrılmıştır. Burada da Müslümanların iman konusunda eziyetler görmeleri, temel insanlık haklarından yoksun yaşamaları, işte Ammar bin Yasir gibi sahabelerin, Bilal Habeşi gibi sahabelerin çok büyük sıkıntılar yaşaması, Müslümanlara da güçlendikleri vakit aynısını karşı tarafa yapma hakkını vermediğini ifade ediyor. Hiç kimseye kendi vicdanı, kendi hür iradesiyle olmaksızın İslamiyet'e girmeye zorlanmayacağı bildiriliyor. Yoksa İslamiyet'e girdikten sonra İslam'ın 5 şartı bir takım yaptırımlar ifade eder. Dolayısıyla dinin içerisinde bir takım yaptırımlar vardır. Her ilahi dinin içerisinde bir takım yaptırımlar vardır. Bunlara zorlama denemez. Yaptırımlar vardır denilir. Yoksa bugünkü anlamda bir Müslüman, ben Müslümanım deyip aynı Hristiyan ve Yahudinin yaşadığı bir minvalde bir hayat yaşayabilir. Bu standartta bir hayat yaşayabilir. Hiç kimsenin kötü yaşantısı diğer Müslümanı bağlamaz anlamında delil değildir. Zaten bunun aksine çok fazla ayet-i kerime vardır. Yani ahirette birbirlerinin günahlarına şahit olan insanların birbirlerini güzelce tebliğ etmemeleri nedeniyle hesaba çekileceklerini ifade eden Me'arıç suresinde ve 29. yüzyıldaki bazı işte ahiret sahnelerini anlatan surelerde buna delil ayetler vardır. Kur'an içerisinde de zaten çelişki olmaması bu konunun netliğini gösterir bizlere. Bu konudaki bir diğer ayet-i kerimede Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Estaizu billah وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ey peygamber, burada peygamber aleyhissalatü vesselama kapalı bir hitap var. Sen onların dinlerine uymadıkça, onlardan birisi olmadıkça, onların haline gelmedikçe Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra sen onların arzularına uyarsan, yani taviz verirsen, onlara doğru eğilip bükülürsen, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Bu ayet-i kerime ile birlikte Allah-u Teala tebliğ etmeye, tebliğ ederken ortak noktaları vurgulama, onların sonsuz dünyalarını, ahiretlerini kurtarma adına işte uzlaşma, işte bu uzlaşma çabasının sonsuz olmadığını, kuralsız olmadığını gösteriyor. Uzlaşma adına ödün veremeyeceğimizi bizlere gösteriyor. Bu ayet-i kerime ile birlikte İhlas suresi ve Kafirun suresi bir bütün olarak alındığında, ki İhlas suresi İslam inancının temelini ifade eder, Tevhid suresi denilir bir adı da, Kafirun suresi de aynı şekilde ehli kitapla ilişkimizin son sınırını bize gösterir. İhlas suresinde Estağfirullah İlem yelid ve lem yulet, doğmamıştır, doğurmamıştır ayet-i kerimesi özellikle mecaz yoluyla veya işte atıf yoluyla veya çoğalmak yoluyla veya başka başka yöntemlerle Cenab-ı Hakk'a başka hiçbir kimsenin, hiçbir kulun, hiçbir varlığın asla ve kat'a yanaştırılamayacağını, onunla birlikte anılamayacağını söyler. Ki bu konuda Yahudi ve Hristiyanların temel inancıyla ters düşmekteyiz. Kafirun suresi ise iniş sebebiyle de bir anlam ifade ediyor. Mekkeli müşriklerin Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip biz artık savaşarak bir yere varamıyoruz, gel seninle uzlaşalım diye ona getirdikleri teklifi ifade ediyor. Ve onların teklifi şuydu: bir sene senin ilahına inanalım, bir sene benim ilahıma, bizim ilahlarımıza inanalım. Böylece işte uzlaşım. Aslında bu dinler arası diyaloğun ilk tarihi örneğidir. Ve bunun üzerine gelen sure de Kafirun suresi olmuştur. De ki ey kafirler, ben sizin inandıklarınıza inanmam, siz de benim taptıklarıma tapmasınız. En son ayet-i kerimesi kapanıştır bizler için. Son kelamdır. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu da birlikte yaşadığımız tüm senaryolarda ne ben sizi, Bakara suresi 256. ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, ne ben sizi zorla kendi dinime alırım, baskı kurarım, ne de siz bana çeşitli taviz teklifleriyle gelmeyin, sizle biz uzlaşamayız. Son olarak da Cenab-ı Hak ehli kitapla Müslümanların sosyal ilişkisini sınırlandırmıştır. Bununla ilgili ayet-i kerime Maide suresi 51. ayet-i kerime Estaizu billah Ya eyyühellezine amenü la tettehuzul yehude ven nesara evliya ba'duhum evliya ba'd ve men yetevellühüm minkum fe innehu minhum. Ayet-i kerime devam ediyor. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnna Allah'a la yehdil kavme zalimin. Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimede de müminlerin birbirine kardeş olduğu hatırlatılmıştı. Aslında burada şunu söylüyor. Her ne kadar başka bağlantılar varmış gibi gözükse de Müslümanın hayatındaki en önemli söz La ilahe illallah'tır. Bütün ilişkileri bu minva, en önemli şey budur. Bütün sosyal ilişkileri bu temelin üzerine kurulur. Aynısı Yahudiler ve Hristiyanlar için de geçerlidir. Siz bir Müslüman olarak bunu benimsemez iseniz, onlar benimsemeye devam ettiklerinden dolayı siz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ve biliyoruz ki dostluk ilişkisi karşılıklı alışverişin olduğu, zaman zaman etken olduğumuz, zaman zaman edilgen olduğumuz bir ilişkidir. Cenab-ı Hak onlarla ilişkimizi tebliğ ile sınırlandırarak bizi etken konuma yerleştiriyor. Fakat dostluk edilgen olma ihtimalini içerdiği için bildiğimiz manada dostluğun kurulmaması, belli işte sırların verilmemesi, belli mesafelerin konulması, fakat hep iyilik yapan konumunda kalması Müslümanlara emrediliyor. Bu ayet-i kerimeyi Bakara suresi 120. ayet-i kerime ile birlikte aldığımızda tablo tamamlanmış oluyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى. Onlar senden hiçbir şekilde hoşnut olmayacaklardır. Sen onlardan birisi olmadığın müddetçe. Sen bir şekilde ayrıma maruz kalacaksındır. Sen bir şekilde günün birisinde hayal kırıklığı yaşayacaksındır. Sen bir şekilde kurulan derneklerin, yapılan devletler arası international anlaşmaların dışında bırakılacaksındır. Sen bir şekilde Müslüman olarak görmezden gelineceksindir. Bu ayet-i kerime bir yargı ifade ettiği gibi de gaybi bir hüküm verir. Yani Müslümanları tedbirli ve temkinli olmaya davet eder. Son bir başlığımız var. Pekala, Allah Resulü'nün davranışı nasıldı? Ehli kitapla ilişkisi ve ashabına ehli kitapla ilişki konusunda nasihatleri nelerdi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına ehli kitapla tartışmayı, girmeyi yasaklamıştı. Tartışma dediğimiz bir mücadele, cedel ortamına girmeyi yasaklamıştı. Bu ayet-i kerimede bu konuda Enam suresi 108. ayet-i kerimenin hükmüne göre hareket ettiğini görmekteyiz. Estaizu billah. Ve la tesubbüllezine yedûne min dûnillâhi feysubbullâhe adven bihayri ilm. Ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Onların ilahlarına hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlikleri yüzünden, cehaletleri yüzünden haddi aşarak Allah'a hakaret ederler. Sizin yaratıcınıza hakaret ederler. Böylece biz her ümmete, yani her din mensuplarına kendi işlerini güzel gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir buyuruluyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu hüküm gelince ashabına yasaklamıştı. Yine konuyu özetleyen bir hadis-i şerif var. Kitap ehline dini konularda bir şey sormayınız. Kendileri sapıtmışken sizi hidayete ulaştıracak değillerdir. Onlara bir şey sorarsınız da dediklerini tasdik edersiniz. Bir batılı tasdik etmiş olursunuz. Onların dediklerini yalanlayacak olursanız da belki bir hakkı yalanlamış olacaksınız. Çünkü onların kitaplarında doğru olan şeyler de var. Sırf o söylüyor diye ehli kitabın söylediği bir hükmü inkar ettiğinde istemeden bir hakkı da yalanlamış olabilirsin. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İncil ve Tevrat'ın içerisinde bir takım hak olan kısımların olduğunu da kaldığını da ifade ediyor burada. Şayet Allah'ın elçisi Musa şimdi aramızda olsaydı bana tabi olmaktan başka bir şey ona helal olmazdı. Ahmet bin Hanbel Müsned 338 numaralı hadis-i şeriftir bu. Necran heyeti olayı vardır. Bunun dışında Allah Resulü'nün onlarla hiçbir konuşması olmamıştır. Necran heyeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Hazreti İsa ile ilgili bazı sorular soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam cevap verdiğinde Allah Resulü'nü münakaşaya çekmeye çalışıyorlar. Allah Resulü de bu tartışma tuzağının içerisine düşmek istemiyor. Onlara tekrar ayetleri tebliğ ettikten sonra onların da kuru kuruya inatlaştıklarını görünce onlara şöyle söylüyor. Madem benim hak peygamber olduğuma inanmıyorsunuz, madem teslisi savunuyorsunuz, tevhide inanmıyorsunuz ve dininizin bir zamanlar sizlere de tevhidi emrettiğini inkar ediyorsunuz, o zaman sevdiklerinizi alın gelin Mescid-i Nebevi'nin önünde buluşalım diyor ve kendisi en sevdiği Hazreti Fatıma, kızı Fatıma ve torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin alarak Mescid-i Nebevi'nin önüne geçiyor. Onlarla burada her kim bilerek yalan söylüyorsa Allah'ın laneti üzerine olsun denen bir mübahale var. Mübahale denilen bir durum var. Bunu gerçekleştirecekler. Fakat Necran heyeti oraya gelmiyor. Korkarak bu laneti yaptıklarında helak olmaktan korkarak gelmiyorlar. Vazgeçiyorlar. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber göndererek cizye ödemeyi kabul ettiklerini söylüyorlar. Son olarak 2. Vatikan Konsili'ndeki metinlerden Ad Gentes adındaki bir metni sizlere okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. 2. Vatikan Konsili'ndeki en önemli metinlerden bir tanesidir bu. Kilise tabiatı icabı, kilise tabiatı icabı misyonerdir. Misyonerlik de en geniş anlamıyla Hristiyan camiasında henüz Hristiyan olmamış topluluklara İncil'in mesajını ulaştırmak anlamına gelir. En geniş manası budur. Kilise tabiatı icabı misyonerdir. Yani diğer din mensuplarının kurtuluşa erceğine inanmaz. Hristiyan olmayanların çabalarının aydınlatılmaya ve düzeltilmeye ihtiyacı vardır. Ancak bu şekilde Tanrı'ya yönelebilir, İncil'e hazır hale gelebilirler. Diye bir ifade var. Bu ifade şu yönüyle önemli. Hristiyanlık psikoposları tarihleri boyunca ilk defa İslam dininin de ahlaki dini değerler taşıdığını ifade etmiş oluyorlar. Ve aynı ilaha inandığımızı itiraf etmiş bulunuyorlar. Bununla birlikte bu çok politik bir ifadedir. Burada İslam'ı değil Müslümanları övüyor, Müslümanlardan bahsediyor. Ve İslam'la değil diyor, Müslümanlar fert olarak kurtuluşa erebilir. İslam kurtuluşa götürmez ama Müslümanlar kurtuluşa gidebilirler. Nasıl gidebilirler? İncil'e inanarak gidebilirler. Bizimle uzlaşarak kurtuluşa erebilirler. Bununla birlikte bu mesaj içerisinde diğer dinler de saygıya layık görülüyor. Ama neden saygıya layık görülüyor? İncil'in bazı mesajlarını barındırdığı için, İncil'le bazı ortak noktalar olduğu için saygıya layık görülüyor. Ve burada bu metini bildiren Vatikan Konsili'nin yöneticisi olan Papa 2. John Paul da, bu 99 yılı konuşmasıdır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adını ağzını almayarak aslında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmediğini de ifade etmiş oluyor. Çünkü onların pek çok metninde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili hüküm nettir. Sahte din kurucusu, şehvet düşkünü bir kimsedir. Sadece Müslümanların kendilerine bir adım atarlarsa onlara kucak açacaklarını bildiren, yani Bakara Suresi 120. ayet-i kerimenin bizlere bildirdiği, gelecekle ilgili bildirdiği hükmü tamamen doğrulayan bir metindir bu. Zaten tarihin akışındaki işte Haçlı Seferleri gibi olaylarda Bakara Suresi 120. ayet-i kerimenin gelecek ile ilgili olarak verdiği yargıyı doğrulayan şeylerden bir tanesidir. Başka pek çok delil vardır. Ama tarihi seviyede bizi aştığı için biz burada konuyu sonlandıracağız. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tesir buluşmasında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.